Ayrım 12.
Durum böyle değilse paterni tekrarlamalısınız. Bu kez gözlerinizi açmadan önce yeni görüntüde pozitif hissi çok kısa sürede deneyebilmekten emin olmak ve süreci tekrar başlatabilmek için onu daha açık ve daha hızlı yapmalısınız. Bu süreç seçtiğiniz görüntü yeteri kadar heyecan ya da istek uyandırmıyorsa bir işe yaramayabilir. Güdülenmek istediğiniz ya da arzu ettiğiniz duruma çok çekici ya da çok istek uyandırıcı bir şeyler koymanız çok önemlidir. Bu gerçekten istediğiniz ya da sizin eski davranışınızdan daha önemli bir şey olmalıdır. Bazen koklama, tatma gibi yeni alt biçimlerin ilave edilmesi yararlı olur. Beynin belirli eğilimlere sahip olması yüzünden switch paterni sonuçları çok çabuk üretir. Beyin hoş olmayan şeylerden uzaklaşmak, hoş olanlara yönelmek eğilimindedir. Tırnak yemeye artık ihtiyacınız olmadığını gösteren görüntü, beyninize tırnak yemeye yönelik görüntüden çok daha güçlü sinyal verecektir. Tırnak yeme alışkanlığını yenmek için ben böyle yaptım. O bütünüyle bilinçsiz bir alışkanlıktı. Switch paternini uyguladıktan bir gün sonra kendimi tırnaklarımı çiğnerken buldum. Bu olaya bir başarısızlık olarak bakabilirdim. Ama böyle yapmaktansa her geçen gün alışkanlığım hakkında bilinçli olmaya çalıştım. Sonra 10 tane daha switch paterni yaptım ve o tarihten bu yana artık tırnak yemiyorum. Aynı süreci korkularınız ya da hayal kırıklıklarınız için de yapabilirsiniz. Yapmaktan korktuğunuz bir şeyi ele alınız. Şimdi onu olmasını istediğiniz biçimde görüntüleyin. Bu görüntü heyecan verici olmalıdır. Şimdi bu ikisini 7 kez switch edin. Şimdi korktuğunuz şeyi düşününüz. Nasıl düşünüyorsunuz? Switch paterni etkin bir şekilde yapılmışsa, korktuğunuz şeyi düşündüğünüz anda otomatik olarak onu olmasını istediğiniz şekilde düşünmeye geçmelisiniz. Switch paterninin diğer bir uygulama şekli de önünüzde bir sapan hayal etmektir. Çatalın arasında değiştirmek istediğiniz davranışın bir görüntüsünü oluşturun. Olmak istediğinizin küçük bir görüntüsünü de iki lastiğin ortasına koyun. Zihinsel olarak bu küçük görüntüyü lastiklerle birlikte mümkün olduğu kadar geriye çekin. Sonra aynen sapan taşıymış gibi küçük görüntüyü fırlatın. İki çatalın arasındaki eski resmi nasıl yırtıp geçtiğine bakın. Bunu yaparken zihinsel olarak lastiklerin mümkün olduğu kadar çekilerek gelirmesi önemlidir. Atışı yaparken ve sizi sınırlayan görüntüyü yırtarken yine hey deyin. Bu işlemi doğru yaparsanız atışı yaptığınızda görüntü size o kadar çabuk ulaşmalıdır ki başınız eski haline dönsün. Biraz bekleyin ve değiştirmek istediğiniz sizi sınırlayan bir davranış ya da düşünce seçin ve sapan atışı switch paternini kullanarak onu değiştirin. Zihninizin evrensel yasalara karşı çıkabilecek önemli bir araç olduğunu unutmayın. O geriye gidebilir. Ne zaman ne de olaylar geriye gidebilir ama zihniniz geriye gidebilir. Diyelim ki büronuza gittiniz ve önemli bir raporun yazılmadığını fark ettiniz. Yarına kalan rapor sizi becerikli olmayan bir duruma sokacaktır. Deliye döndünüz, hayal kırıklığına uğradınız, dışarıya çıkıp sekreterinize bağırmak için hazır durumdasınız. Fakat bağırmak sizin istediğiniz sonucu üretmeyecektir. O sadece kötü olan bir durumu daha kötü yapacaktır. Anahtar durumunuzu değiştirmek, eski halinize dönmek ve işlerin yapılmasını sağlayacak bir durumun içine girmektir. İç temsilinizi yeniden düzenleyerek bunu yapabilirsiniz. Kitabın başından sonuna kadar yöneten durumunda olmaktan, kontrollü olmaktan ve beyninizi çalıştırmaktan söz ediyorum. Şimdi onun nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Şimdiye kadar yaptığınız birkaç alıştırmada durumunuzu kontrol etme yeteneğine sahip olduğunuzu gördünüz. Tüm iyi deneyimlerinizi parlak, renkli, neşeli, ritmik, melodik, yumuşak, sıcak, eğitici olarak hatırlarsanız, yaşamınızın nasıl olacağını düşününüz. Kötü deneyimlerinizi duyulamayacak bir sesle, küçük, bulanık, durağan çerçeveli hayaller olarak ve sizden uzakta hissedemeyeceğiniz önemsiz şekillerde korursanız ne olur? Başarılı kimseler bunu bilinçsiz olarak yapmaktadır. Onlar kendilerine yararlı olacak şekilde nesnelerin sesinin nasıl yükseltileceğini, yararlı olmayanların sesinin nasıl kısılacağını biliyorlar. Bu bölümde onların nasıl modelleneceğini öğrendik. Problemlerinizi ihmal etmenizi önermiyorum. Burada bazı şeylerin üzerinde durmakta yarar vardır. Hepimiz işlerinin %99'u iyi giden ve evine bütünüyle çöküntü içinde gelen kişileri tanırız. Niçin böyle olmaktadır? Bir tek şey yolunda gitmediği için. Onlar yanlış giden tek şeyi büyük, parlak, patırtılı, geriye kalanları ise küçük, kasvetli, önemsiz bir hayal haline dönüştürmüş olabilirler. İnsanların çoğu bütün hayatını bu şekilde geçirir. Daima çöküntü içindeyim diyen müşterilerim oldu. Hemen hepsi de bu sözü gururla söylemektedirler. Çünkü bu onların dünya görüşünün bir parçası olmuş. Birçok terapici de bu çöküntünün nedenlerini keşfetmek için sıkıcı ve uzun bir tedaviye başlamaktadır. Hastalarını çöküntüleriyle ilgili olarak saatlerce konuştururlar. Onlar aileden gelen belirsiz deneyimleri ve duyguların kötüye kullanımını açığa çıkarmak için kişilerin zihinsel çöplüklerini kullanarak ayrıntılı bir araştırmaya girişirler. Böyle teknikler çok uzun sürelidir ve çok pahalı terapik ilişkilerin kurulmasını gerektirir. Hiç kimse sürekli olarak çöküntü içinde değildir. Çöküntü insanın bir bacağını kaybetmesi gibi sürekli bir koşul değildir. O kişilerin girip çıkabileceği bir durumdur. Çöküntü deneyimi geçirenlerin çoğu yaşamlarında belki de en az ortalama bir insanınki kadar mutlu deneyime sahip olmuştur. Onlar sadece bu deneyimleri parlak, büyük ve ilgili bir şekilde temsil etmezler. Mutlu anlarını kendilerine yakın tutma yerine uzaklaştırabilirler de. Bir an durun ve geçen hafta olan bir şeyi alın ve kendinizden uzaklaştırın. Hala o size yakın bir deneyim gibi mi geliyor? Onu kendinize yaklaştırırsanız ne olur? Size yeni bir deneyim gibi gelmeyecek midir? Bazı kimseler mutlu anlarındaki deneyimlerini uzaklaştırırlar ve sorunlarını yaklaştırırlar. Böylece tüm mutluluklar uzakta, tüm mutsuzluklar yakındaymış gibi gelir. Siz hiçbir kimseden, "Problemlerimden uzaklaşmak istiyorum" cümlesini işitmediniz mi? Bunun için uzak bir yerlere uçmak zorunda değilsiniz. Sadece onları zihninizden uzaklaştırın ve farkı görün. Çöküntü hisseden kimseler genellikle beyinlerini kötü zamanlarının inatçı, büyük, gürültülü, yakın, ağır hayalleriyle doldururlar ve iyi zamanlarınkini ince, gri levhalar halinde korurlar. Değiştirmenin yolu kötü anılardan zevk almak değil, alt biçemleri yani anılarının yapısını değiştirmektir. Bundan sonra yapılacak iş kendinizi kötü hissetmenize neden olacak şeyleri yaşamın güçlükleriyle değil, dinç, keyifli, sabırlı, kuvvetli bir şekilde mücadele hissi verecek yeni temsillerle ilişkilendirmektir. Bazıları bir saniye nesneleri bu kadar çabuk değiştiremezsiniz der. Niçin olmasın? Bazı şeyleri uzun bir sürede kavramaktan bir anda kavramak çok daha kolaydır. Beyin bu şekilde öğrenir. Bir filmi nasıl seyrettiğinizi düşünün. Binlerce kare seyrediyorsunuz ve onları dinamik bir bütün haline sokuyorsunuz. Bir kareyi şimdi, ikinci kareyi bir saat sonra, bir ya da iki gün sonra da üçüncü kareyi seyretseniz ne olurdu? Ondan bir şey anlamazdınız değil mi? Kişisel değişim de benzer şekilde olur. Bir şeyler yaparsanız, zihninizi değiştirirseniz, durumunuzda ve davranışınızda değişiklik yaparsanız, kendi kendinize en dramatik şekilde nelerin mümkün olduğunu gösterebilirsiniz. Bu aylar süren kederli düşüncelerden daha etkili bir sıçrama olacaktır. Kuantum, miktar fiziği, bize nesnelerin zaman içinde yavaş yavaş değil ani miktar sıçramalarıyla değiştiğini söylemektedir. Biz bir deneyimden diğerine sıçrayabiliriz. Hislerinizden memnun değilseniz yapacağınız şey temsilinizi değiştirmektir. Olay bu kadar basittir. Bir diğer örneğe aşka bakalım. Birçoğumuz için aşk harikulade, ruhsal, mistik bir deneyimdir. Aynı zamanda modelleme açısından aşkın da bir durum olduğunun farkına varmak önemlidir. Bütün durumlar, bütün sonuçlar gibi aşk da belirli eylemler kümesi tarafından ya bir uyarıcı algılandığında ya da belirli bir şekilde temsil edildiğinde üretilir. Nasıl aşık olunur? Aşık olmanın en önemli algılama karışımlarından birisi de sevdiğiniz her şeyi bir kişiyle ilgilendirmek ve sevmediklerinizle ilgisiz hale getirmektir. Aşık olmak inatçı, yönlendirilmemiş bir his olabilir. Çünkü o dengeli bir durum değildir. Bir kimsenin iyi ya da kötü yanlarının bilançosunu bilgisayar aracılığıyla ve sonuçları gözleyerek yapmıyorsunuz. Bir diğer kişinin sizi mest eden birkaç öğesiyle kendinizi bütünüyle ilişkilendiriyorsanız, o kişinin hatalarının farkında bile değilsiniz demektir. İlişkileri bozan nedir? Şüphesiz ilişkileri bozan birçok faktör vardır. Bunlardan birisi, daha önce o kişinin sizi çeken özellikleriyle artık ilgi kurmamanız olabilir. Gerçekten de şimdiye kadar olanların aksine onunla hoş olmayan deneyimleri ilişkilendirmeye ve hoş olanları ilişkilendirmemeye başlamış olabilirsiniz. Bu nasıl olur? Kişi eşinin diş macununun kapağını kapatmama ya da eşyaları sağa sola atma alışkanlıklarına dikkat etmeye ve bu görüntüleri büyütmeye başlayabilir. Ona artık aşk mektupları yazmayabilir. Ya da muhtemelen ateşli bir tartışmada onun ne söylediklerini hatırlayarak bu diyaloğu tekrar tekrar kafasında canlandırır ve nasıl hissettiğini dener. O eşinin o gün kendisine gösterdiği sıcak davranışları, evlenme yıl dönümünde özel olarak yaptıklarını ve söylediklerini hatırlamaz. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bunları yapmakla bir yanlışlık yapmadığınızı zihninizde bulundurun. Sadece bu tür temsil paternlerinin muhtemelen sizin ilişkilerinizi güçlendirmeyeceğinin açık olarak farkında olmalısınız. Böyle bir tartışmanın tam ortasında onun sizi öpüşünü ya da sizin için gerçekten özel olarak yaptığı şeyleri hatırlar ve bunların görüntüsünü büyütür, parlatır ve yakınlaştırırsanız ne olur? Bu durumda sevdiğiniz kişiye nasıl davranırsınız? İletişim paternine bakmamız ve kendimize düzenli olarak nesneleri bu şekilde temsil etmeyi sürdürürsem yaşamımda ne gibi sonuçlar doğurur? Bugünkü davranışlarım beni hangi yöne götürmekte ve ben hangi yöne doğru gitmek istiyorum? Bu durumu yaratan zihinsel ve fiziksel eylemleri şimdi sınamak uygun mudur? Sorularını sormamız önemlidir. Daha sonra karşılaşmak istemediğimiz şeyleri şimdiden düzeltme yaparak değiştirmek için sizi engelleyen yolu değiştirmelisiniz. Kullandığınız özel bir ilişkilendirme ve ilişkilendirmeme paterni varsa bazı şeylere dikkat etmeniz yararlı olabilir. Birçok kimse zamanının çoğunu temsillerinin çoğuyla ilişkili olmayan bir biçimde harcar. Onların herhangi bir şeye doğru duygusal olarak yöneldikleri pek görülmez. Bazı şeyler hakkında çok hassas duyguları bir kenara bırakabilirseniz, ilişkisizliğin onlarla uğraşmak için daha çok kaynağa sahip olmak gibi bir avantajı vardır. Bununla birlikte yaşam deneyimlerinizi tutarlı olarak temsil etme paterniniz buysa, çok büyük zevk veren ve benim yaşamın tadı adını verdiğim olayı gerçekten kaçırıyorsunuz demektir. Yaşamları hakkında neler hissettiğini ifade etmekten çekinen tutucu kimselere danışmanlık yaptım ve onlar için yeni algılama paternleri oluşturdum. Onların iç temsilleriyle olan ilişkilerini büyük oranda arttırarak daha canlı ve yaşamın tümüyle ilgili yeni deneyimlere sahip olmalarını sağladım. Diğer yönden iç temsillerinizin çok büyük çoğunluğu ya da hepsi bütünüyle ilişkilendirilmişse, siz kendinizi duygusal olarak uygun olmayan bir durumda bulursunuz. Yaşam mücadelesinde büyük güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü tüm küçük şeyleri hissediyorsanız, yaşam size eğlenceli, kolay ya da heyecanlı gelmez. Yaşamdaki her şeyi tam olarak ilişkilendiren kişi, aşırı derecede hassastır ve her şeye aşırı derecede kişisel bakar. İlgililik ve ilgisizlik algılama süzgeçleri dahil, tüm nesnelerin bir dengesini oluşturmak yaşamın temelidir. Biz istediğimiz bir şeyle ilgi kurabiliriz ya da kurmayabiliriz. Bunun yararlı olabilmesi için ilginin bilinçli kurulması gerekir. Beynimizde oluşturduğumuz her temsili kontrol edebiliriz. İnançların gücü hakkında neler öğrenmiştik? İnançlarla doğmadığımızı ve onları değiştirebileceğimizi öğrenmiştik. Küçükken İnandığımız bazı şeyler şimdi düşününce saçma gelmektedir. İnanç bölümünü yapıcı inançları nasıl uyarlayacağımızı ve yapıcı olmayanları nasıl bitirebileceğimizi sorarak bitirmiştik. İlk adım onların yaşamımız üzerinde güçlü etkilerinin olduğunu fark etmekle başlar. Bu inançları temsil şeklinizi değiştirerek ikinci adımı da bu bölümde atıyorsunuz. Bazı şeyleri temsil ediş şeklinizin yapısını değiştirmek istiyorsanız, onun hakkındaki hisleriniz ve böylece yaşam deneyiminizde neyin gerçek olduğu konusundaki düşüncelerinizde değişiklik yapmalısınız. Şimdi nesneleri sizi tutarlı olarak güçlendirecek biçimde temsil edebilirsiniz. Unutmayın, inanç belirli kişi, nesne, fikir ya da yaşam deneyimleriyle ilgili belirli kuvvetli duygulardan oluşan bir durumdur. Belirliliği nasıl yaratırsınız? Özel alt biçimler aracılığıyla. Donuk yani belirsiz, ince, zihninizin uzak bir noktasındaki nesnelerden bunun tam tersi özellikleri olan nesneler gibi emin olabilir misiniz? Beynin de bir depolama sistemi vardır. Bazı kişiler inandığı şeyleri solda, emin olmadıklarını da sağda saklarlar. Bunun size saçma geldiğini biliyorum. Fakat böyle bir kodlama sistemine sahip kişiye emin olmadığı şeyleri sol tarafa koydurtursanız ki burada inandığı şeyler vardır inancını değiştirebilirsiniz. O bunu yaptıkça emin olduğunu hissetmeye başlayacaktır. Sadece birkaç saniye önce kesinliğinden emin olmadığı kavram ya da fikirlere inanmaya başlayacaktır. Bu inançları değiştirme işi basit olarak gerçek olduğunu kesin olarak bildiklerinizi temsil şeklinizle emin olmadıklarınız arasında bir zıtlık yaratarak yapılmaktadır. İsminiz, yaşınız, doğum yeriniz, çocuklarınızı bütün kalbinizle sevdiğiniz gibi doğruluğundan bütünüyle emin olduğunuz inançlarla işe başlayınız. Hiçbir çekince koymadan bütünüyle gerçek olduğuna ikna olduğunuz bir şeyi düşünün. Şimdi de emin olmadığınız, inanmak istediğiniz fakat kesinlik hissi vermeyen bir şeyi düşünün. 5. bölümdeki başarının 7 yalanından birisini kullanmak isteyebilirsiniz. İnanmadığınız hiçbir şeyi almayın. Çünkü bir şeye inanmadığınızı söylüyorsanız onun gerçek olmadığına inanıyorsunuz demektir. Güdülemeyle daha önce ilgilendiğiniz gibi şimdi de alt biçimlerinizle ilgilenin. Bütünüyle inandığınız şeyin durumunu görsel, işitsel, dokunsal olarak gözden geçirin. Sonra aynı işlemi emin olmadığınız şeyler için yapın. Aradaki farkların farkına varın. İnandığınız şeyler bir yerde, emin olmadıklarınız bir başka yerde mi? Ya da inandığınız şeyler emin olmadıklarınızdan daha yakın, daha parlak ya da daha büyük müdür? Birisi sabit bir çerçeve, diğeri hareketli mi? Birisi diğerinden daha hızlı mı hareket ediyor? Şimdi güdülemede yaptıklarınızı yapın. İnandıklarınızla eşleşmesi için emin olmadığınız şeylerin alt biçimlerini tekrar programlayın. Renkleri ve yeri değiştirin. Sesleri, tonları, tempoyu ve sesin rengini değiştirin. Alt biçimlerin düzgünlüğünü, ağırlığını, sıcaklığını değiştirin. Bunları yaptıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Belirsizliğe neden olan temsili doğru olarak dönüştürürseniz, sadece birkaç saniye önce emin olmadığınız şey hakkında kendinizi emin hissetmeye başlayacaksınız. Buradaki tek güçlük, birçok kişinin bu kadar çabuk değiştirilebilecek inançlara sahip olmadığı inancına sahip olmasıdır. Bu sizin de değişmek istediğinize ilişkin inancınız olabilir. Aynı süreç, zihninizdeki anlamadığınız şeylerle anladığınızı hissettiğiniz şeyler arasındaki farkları açığa çıkarmak için kullanılabilir. Bir şeyi anlamamışsanız bunun nedeni onun küçük, donuk, ayarsız ve uzak bir iç temsiline sahip bulunmanız olabilir. Anlamanızın nedeni de onun yakın, parlak, daha ayarlı bir şekilde temsil edilmesi olabilir. Anladığınız şeylere tam olarak benzeyecek şekilde temsillerinizi değiştirdiğiniz zaman neler hissettiğinize dikkat edin. Şüphesiz nesneleri daha yakına getirmek, parlatmak herkesin deneyimini yoğunlaştırmayacaktır. Bunun tersi de geçerli olabilir. Bazıları daha karanlık, daha ayarsız yaptığınızda nesneleri daha yoğun hisseder. Bu nedenle hangi alt biçimlerin sizi ya da yardım edeceğiniz kişi için anahtar olduğunu bulmalısınız. Değişikliği yaratmak, bunu yapmak için gerekli güce sahip olmak ve araçları kullanabilmek için bu zorunludur. Alt biçemlerle çalışırken, gerçekte yaptığımız iş beyne bir deneyimi nasıl hissetmesi gerektiğini söyleyen uyarı sistemini tekrar isimlendirmektir. Beyin verdiğiniz sinyale, alt biçeme cevap verir. Bir tip sinyal verirseniz beyin acı hissedecektir. Değişik alt biçemler sağlarsanız bir an içinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Örneğin ben Arizona'da sinir dili meslek eğitimi verirken odada bulunanların çok büyük bir kısmının yüz kaslarının gerildiğini fark ettim ve bunu onların acı çektiklerini gösteren bir ifade olarak yorumladım. Zihinsel olarak neler konuştuğumu tekrar gözden geçirdim ve birçok kimse de böyle bir cevabı tetikleyecek herhangi bir şey bulamadım. Sonunda bazılarına "Şimdi ne hissediyorsunuz?" diye sordum. Peş peşe sorduklarımın hepsi çok yoğun bir baş ağrısı hissettiklerini söylediler. Sınıfın %60'ından fazlasının başı ağrıyordu. Video kayıt cihazı için gerekli olan ışıkların gözlerini aldığını, onun rahatsız edici hatta acı verici olduğu biçiminde açıklama getirdiler. Üstelik odanın penceresi yoktu, havalandırma cihazı 3 saat önce bozulmuştu ve bu nedenle de havası oldukça pisti. Tüm bunlar bu kişilerde fizyolojik bir kaymaya neden oldu. Bu nedenle herkesi bir Excedrin için dışarı çıkarmaktan başka ne yapabilirdim? Şüphesiz durum böyle değildir. Beyin yalnızca kendisine acı hissetmesini söyleyecek şekilde temsil edilen uyarıcıları aldığında acı hisseder. Bu nedenle bu kişilere acılarının alt biçemlerini tanımlattım. Bazıları için bu çok ağır ve nabzı andıran bir olaydı. Bazıları acıyı çok büyük ve parlak hissederken kendilerini nasıl hissettiklerini hayal edebilirsiniz. Diğerleri için bu küçük bir şeydi. Öncelikle acıyla olan ilişkilerini kesmelerini ve onları dışarı atmalarını söyleyerek alt biçemlerini değiştirttim. Onlara acının şeklini ve büyüklüğünü göstererek ve önlerine 3 metre boyunda yerleştirerek hislerinden kurtulmalarını sağladım. Daha sonra tavandan dışarı çıkmalarını ve aşağıya doğru büzülmelerini sağlayacak şekilde temsillerini büyüttürüp küçülttürttüm. Sonra acılarını güneşe doğru gönderttim, hiçbir şey kalmayıncaya kadar erimesini seyrettirdim ve sonunda kendilerini nasıl hissettiklerini sordum. 5 dakikadan daha kısa bir sürede %95'inin baş ağrısı kalmamıştı. Beyine giden sinyallerin iç temsillerini değiştirmişlerdi. Bu nedenle beyin aldığı yeni sinyallere yeni cevaplar veriyordu. Geriye kalan %5'ine daha özel değişiklikler yapmak için ek olarak 5 dakika daha gerekli oldu. Bir kişi migren deneyimi geçiriyor olmasına rağmen o bile kendisini iyi hissetmeye başladı. Ben bu süreci bazılarına anlattığımda acıları bu kadar çabuk ve kolayca giderebileceğime inanmakta güçlük çektiler. Siz bunu bilinçsiz olarak birçok kez kendi kendinize yapmadınız mı? Siz bir acı hissederken, bir başka iş yapmaya daldığınızda ya da heyecanlı bir şey olduğunda ve düşündüğünüz şeyi değiştirdiğinizde artık acı hissetmediğinizi hatırlamıyor musunuz? Acı kolaylıkla dışarı atılabilir ve siz onu kendi kendinize tekrar etmeye başlamadığınız sürece bir daha geri gelmez.